Ayrım 19.
Çocuğu dinlemenin yararları çoktur. Çocuk konuşurken dinlenildiği zaman 1. Çocuğun konuşma yeteneği artar. Kendini daha iyi ifade etmesini öğrenir. Kelime bilgisi zenginleşir. 2. Çocuğun bir derdi varsa bunu davranışla göstermek yerine saldırganlık, hırçınlık, ağlamak, içine kapanmak gibi sözlerle ifade ederek rahatlar. Bu da hırçınlaşmasına, içine kapanıp üzülmesine, daha ileride derslerini veya sosyal hayatını etkilemesine engel olabilir. 3. Anlaşıldığını hisseden çocuk, kendini daha huzurlu ve daha rahat hisseder. Bu da çocuğun kişisel ve sosyal gelişmesine yardımcı olur. Çocuğun kendine güveni artar. 4. Çocuk ile anne veya baba arasında bir yakınlık doğar. Çocuk onlara danışır ve diyalog kurar. 5. Söyledikleri dinlenen çocuk da anne babasının sözünü dinlemeye başlar. Alıştırma. Aşağıda bazı çocukların ifade edebileceği ufak sorunlar sıralanmıştır. Bunlara verebileceğiniz bir katılımlı dinleme yanıtı tertipleyip boşluğa yazın. Örnek. Çocuk. Şu Ali'ye bir yumruk atasım geliyor. Duygu. Kızgınlık. Verilebilecek yanıt, Ali'ye çok kızıyorsun galiba. 1. Çocuk. Ayşeler başka bir semte taşınıyorlarmış. Ayşe benim en iyi arkadaşım. Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. 2. Çocuk. İki damla yağmur yağdı, hemen gezmeye gitmeyelim diyorsun. Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. 3. Çocuk. Gece yatakta. Anneciğim, garip bir çıtırtı duydun mu? Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. 4. Çocuk. Kimse benimle oynamak istemiyor. Evine git dediler. Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. 5. Çocuk. Bugün de sokağa çıkmam mı gerek? Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. Cevap anahtarı. 1. Üzüntü, ayrılmak istememek, terk edilmişlik, yalnız kalmak istemek. Katılımlı dinleme yanıtı, Ayşe'den ayrılacağını üzülüyorsun değil mi? 2. Duygu. Hayal kırıklığı, üzüntü. Katılımlı dinleme yanıtı, gezmeye gitmek için heveslenmişsin, gitmemek seni üzdü. 3. Duygu, korku, kaygı. Katılımlı dinleme yanıtı, biraz korktun galiba. 4. Duygu, gocunmuş, incinmiş. Katılımlı dinleme yanıtı, böyle diyemeleri seni incitti değil mi? 5. Duygu, terk edilmişlik, beraber olmak isteği. Katılımlı dinleme yanıtı, sokağa çıkmamdan hoşlanmıyorsun. Not, alıştırmaya yanıtlarınız yukarıda önerilere tıpkı benzemeyebilir. Ancak önemli olan yakın olması veya çocuğun söylemek istediğini yorumsuz yansıtabilmesidir. Alıştırma. Bu hafta içinde çocuğunuzun ufak sorun olarak dile getirmek istediklerini iyi bir dinleyici olarak dinlemeye çalışın. Sonuçları not edin. Hatırlatma. İyi bir dinleyici olmak için 1. Dinlerken bedensel olarak dinleme durumuna girin ve dikkatle dinleyin. 2. Evet gibi sözcüklerle konuşulanı takip ettiğinizi belirtin. 3. Söylenenleri duyduğunuzu belirten bir tekrar, özümleme yapın. 4. Konuşanın duygularını isimlendirin. 5. Soruna hemen çözüm getirmeyin. Ne yapmayı düşünüyorsun diyerek çocuktan ilk çözümü bekleyin. Rahatı kaçan ağaç. Tanıdığım bir ağaç var. Etlik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış. Tanrı'nın işine bakın. Geceyi, gündüzü biliyor. Dört mevsimi, rüzgarı, karı, ay ışığına bayılıyor. Ama kürkülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim, rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o zaman seyredin. Nili Cevdet Anday, Rahat Kaçan Ağaçtan. Anne babanın kızgınlığını duyurması. Sana öyle kızıyorum ki. Şimdiye kadar çocuğumuzun davranışlarına olumlu gözlerle bakmayı, olumlu yönlerini keşfetmeyi ve bunları arttırmak için takdiri bilinçli bir şekilde kullanarak olumsuz tepkilerimizi ertelemeyi öğrendik. Ancak iyi niyetimiz ne kadar büyük, sabrımız da ne kadar geniş olursa olsun, yine de çocuğumuzun bazı davranışlarına kızmadan edemeyiz. Hele bazı davranışlar bizi özellikle öfkelendirir, bam terimize basarsa. Kızgınlık ve öfke gerçekten zapt edilmesi zor duygulardır. En sık kullanılan ve kızgınlığı en kolay giderme yolu, bu içimizde kabaran duyguyu dışarı vurmak, bağırmak, kızmak ve belki de davranışlarla da ifade edip saldırgan hareketlerde bulunmaktır. Dayak, tartaklama, saçını çekme, cezaya koyma, kapıyı hızla çarpma, elindekini şiddetle yere atma, deliler gibi bağırma gibi. Ancak bu gibi hareketler karşımızdaki kişiyi, özellikle de çocuğu çok korkuttuğu gibi onun da kızmasına ve neticede ilişkinin bozulmasına neden olabilir. Bunun karşılığında kızgınlığı yutmak, belli etmemek, sabırlı olmaya çalışmak, kendini sürekli tutmak da pek fayda etmez. Zira öfke ve kızgınlık birikmiş enerji gibidir. En olmadık yerde ve en olmadık şekilde ortaya çıkıverir, patlak verir. Kızgınlık ve öfkenin zamanında ifade edilmeyip biriktirilmesi sonucu, en ufak bir olumsuz hareket kızgınlığın bir yanardağ gibi patlamasına, dışarıya akmasına, boşalmasına neden olur. Sonuç, gerek çocuk için çok şaşırtıcı, kaygılandırıcı, bunun için bu kadar kızılır mı? Annem babam böyle kızdığı zaman çok ürkütücü oluyor. Nereye saklanacağımı, ne yapacağımı bilemiyorum, çok korkuyorum. Gerekse anne veya baba için, özellikle de aşırıya kaçılmışsa, pişmanlık ve suçluluk duyguları uyandıran bir durumdur. Bu suçluluk duygularının olumsuz etkilerini dayak bölümünde görmüştük. Bunun dışında kızgınlığın ifade edilmeyip sürekli biriktirilmesi, içe atılması, migren, hazımsızlık, gastrit, ülser gibi psikomatik rahatsızlıklara, keyifsizlik, hiçbir şeyden tat almama, depresyona neden olur. Kızgınlık nedir? Doktor Gardon, kızgınlığı bir buzdağına benzetir. Buzdağları, gemilerin yolları üstünde çarpıp parçalandıkları buz kütleleridir. Buzdağlarının denizin üstünde gözle görülen buz adasına karşılık suyun altında daha büyük bir bölümleri mevcuttur. Doktor Gardon, suyun altında kalan bölüme temel duygular, suyun üstünde buzlaşmış kas katı olarak üst tarafı görülen bölüme de kızgınlık adını verir. Doktor Gardon'a göre kızgınlık birçok temel duygunun merak, yalnızlık, itilmişlik, üzüntü, kaygı, haksızlık gibi sertleşmiş, buzlamış yani şekil değiştirmiş, kızgınlığa dönüşmüş ifadesidir. Gerçekten de çocuğumuzu çok merak ettiğimizde uzun süreli kaygılı bir bekleyişten sonra çocuk kapıyı çaldığında ilk tepkimiz, "Neredeydin? Neden haber vermeden gittin? Sen ne düşüncesiz çocuksun? Bir daha sokağa çıkmak yok." gibi bir öfke gösterisinde bulunuruz. Bunun karşısında gerçek temel duyguyu dile getirebilseydik, "Seni öylesine merak ettim, öyle korktum ki." diyebilirdik. Doktor Ginot, öfkeyi tekrarlaması yönünden basit bir nezleye benzetir. Ondan hoşlanmayabiliriz Ama kaçamayız da. Onu yakından tanırız. Fakat ortaya çıkmasını engelleyemeyiz der. Gerçekten de öfkelendiğimiz, çok sinirlenip kızdığımız zaman kendi kendimizi dahi tanımaz hale gelir, aslında söylemek istemediğimiz şeyleri söyler, yapmak istemediğimiz şeyleri yaparız. Büyüklerimiz boşuna öfkeyle kalkan zararla oturur dememişler. Bu gibi aşırılıkları da nedense çocuklarımızla daha sık göstermeye yatkınız. Sanki onların bize bağımlı olmaları, küçük ve güçsüz olmaları, aynı şekilde yanıt verememeleri bize bu hakkı mı tanıyor? Kızgınlığımızı kendimize eşit veya üstün birine yöneltirken dikkatli ve kontrollü olmaya çalışabiliyoruz da neden üstelik kendi özümüz olan öfkemize karşı savunmasız küçük bir çocuğa karşı kendimizi kontrol edemiyoruz veya etmiyoruz? Küçük bir çocuğa bağırabiliyor, el kaldırabiliyor da neden büyüyünce örneğin 17-18 yaşında bir oğlana aynı şekilde yapamıyoruz? Bizi terk edebilir veya karşılık verebilir diye mi? Mantıkla bakıldığında bir haksızlık yaşanmıyor mu? Kızgınlık ve öfke yaşam süresince ikili ve çoklu ilişkilerde doğal ve gerekli bir duygudur. Ancak önemli olan öfke ve kızgınlığı ifade etmemek değil, onu yapıcı bir şekilde ifade edebilmektir. Yani yıkıcı, yaralayıcı kızgınlıktan yapıcı kızgınlığa geçebilmek, öfke ve kızgınlığı bilinçli bir şekilde kanalize ederek etkin bir dille ifade edebilmektir. Kızgınlığın yapıcı bir dille ifade edebilme yöntemlerine girmeden önce kendimize yönelik bir bilinçlenme alıştırması yapalım. Bilinçlenme alıştırması. 1. Beni en çok kızdıran şeyler. 2. Kızdığım zaman ne yaparım? 3. Çocuğumda en çok nelere kızıyorum? 4. Çocuğuma kızdığım zaman ne yapıyorum? 5. Çocuğunuza son zamanlarda kızdığınız iki olayı hatırlamaya çalışın. Kızgınlığınızın nedeni çocuğun bir olumsuz davranışı mıydı? Yoksa çocuğunuz dışında başka bir olaya kızdığınızdan dolayı bahane mi arıyordunuz? Kendi tartımız hakkında bilinçlenmek ve yaptığımız veya yapabileceğimiz davranışları önceden bilmek çok yararlıdır. Bunları bilen kişi kendini daha kolaylıkla kontrol edebilir. Davranış ve sözlerini daha dikkatli sarf edebilir. Temelde kızgınlık iki nedenden doğabilir. 1. Kişinin olumsuz ruh hali, yani o günkü veya o sıradaki yaşantısı ile ilgili olumsuz birikimler, istenmeyen olay veya sonuçlar. 2. Karşı tarafın olumsuz bir davranışı. Yani kısacası kızgınlığımın nedeni ya benden, özel yaşantımdan ileri gelir veya karşı tarafın olumsuz bir davranış veya sözünün bende yarattığı olumsuz duygulardan. İlk bölümde bahsettiğimiz gibi kişinin ruh halleri çok değişkendir. Kimi zaman işlerimiz çok iyi gitmiştir, önemli bir derdimiz yoktur, sevdiğimiz bir şeyi yapmış veya sevdiğimiz bir kişiyi görmüşüzdür. O zaman sabır ve hoşgörü sınırlarımız hemen hemen sonsuz gibidir. Bu durumlarda çocuğumuzun ufak yaramazlıklarını hoşgörüyle karşılar, güler geçeriz. Kimi zaman ise işlerimiz ters gitmiştir, eşimize sinirlenmiş veya gücenmişizdir, sıhhat sorunlarımızdan dolayı kaygılıyızdır veya maddi sorunlarımız vardır veya o gün herhangi bir nedenle huzursuz veya tedirginizdir. Bu gibi durumlarda en ufak bir olumsuz hareket, gürültü veya söze hemen tepki gösterir, kızar, bağırırız. Örneğin, ben özellikle acelem olduğunda, bir yere yetişmem gerektiğinde, geç kaldığımda, yani üzerimde bir zaman baskısı olduğunda, çok asabi olduğumu, en küçük şeye dahi sinirlendiğimi bilirim. Bu durumun farkına vararak, karşı tarafı korumak, kırmamak veya evin havasını bozmamak için bir ön mesaj verebilir ve şu anda çok acelem var ve çok sinirliyim. Sakın bana ilişmeyin derim. Bu gibi bir ruh halinin bilincinde olup kendini ve ailesini korumak için yaratıcı bir yöntem uygulamaya başvuran bir annenin ilginç öyküsünü dinleyelim.
Ayrım sonu.